gerçekten. Oysa adımız yoğunluğu için. Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 15 Aralık 2020 günlerden Salı. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Sağlıkla, huzurla geçireceğiniz bir hafta diliyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca bizlere Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, ağız ve diş sağlığı denildiğinde aklımıza gelen problemlerden biri de dişlerin ve çenenin kapanışındaki bozukluklar. Ya çocuklukta fark edilmiyor ya da ihmal ediliyor. Ümitsiz olmaya gerek yok çünkü diş ve çene rahatsızlıklarının tedavisi ortodonti ile mümkün. Bugün 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mete Özer yayın konuğumuz, ortodontiye dair merak edilenleri konuşacağız kendisiyle. Efendim her salı olduğu gibi Sihirli Sözcükler köşemizde de dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerle olacak. Bu hafta sözcüklerin dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Mesela iyilik, güzellik, onur, erdem gibi kelimeler nereden geliyor? Neden yüzü suyu hürmetine tabirini kullanırız, bunları konuşacağız. Siz de merak ediyorsanız kelimelerin sihirli dünyasına yolculuğumuza sizleri de bekliyoruz. Efendim Hayatın Sesleri başladı şimdi. Mustafa Ceceli'den Bedel sizler için geliyor.
Düştüm. Etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da. Tüm acılarım gizli, her tebessümümün ardında. Kül oldum yandım da, gül oldum soldum da. İnfazın yargında, senin olsun kalkırma. Demir attığım tek limanımsın, uçuruma son bir adımsın. Kalmayacak dedim, Rabbim yalvarırım yanılsın.
Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsam kollarına, başkasını dilemem. Yine duysam söylemeden. Bir düşün bir sen, bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel. Yine yangın var, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden. Bir düşün bir sen, bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel.
Düştüm. Etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da. Tüm acılarım gizli, her tebessümümün ardında. Kül oldum yandım da, gül oldum soldum da. İnfazın yargında, senin olsun kalkırma. Demir attığım tek limanımsın, uçuruma son bir adımsın. Kalmayacak dedim, Rabbim yalvarırım yanılsın.
Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsam kollarına, başkasını dilemem. Yine duysam söylemeden. Bir düşün bir sen, bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel. Yine yangın var, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden. Bir düşün bir sen, bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel.
Yine yangın. yine kalsan bul bir neden, yine sarsan kollarına başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mete Özer bizlerle. Sayın Özer, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bu sıkıntılı, zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Sizler bu işin ön planında olan insanlarsınız, sağlık çalışanları olarak, bir akademisyen olarak. İnşallah hep birlikte atlatacağız. Öyle ümit ediyoruz.
Gerçekten öyle. Evet, inşallah.
Sayın hocam, ortodontiye dair toplumda pek çok bilgi var. Konuşuluyor işte, ortodonti tedavisi oldum, şöyle oldu, böyle oldu. Fakat biz ortodontinin ne olduğunu işin uzmanından, sizden dinlemek isteriz. Ortodonti nedir?
Evet, ortodonti aslında şöyle kısaca önce kelime anlamıyla başlayacak olursak, çünkü güzel, onu anlatması güzel oluyor. Ortos ve dontos, yani Latince kökeni ortos ve dontostan köken alır. Düzgün diş anlamına gelir. Yani dişlerimizin düzeltilmesi anlamına gelir köken olarak. Baktığımızda diş hekimliğinin ağız, diş, çene ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisiyle ilgilenen diş hekimliğinin bir uzmanlık alanıdır. Ortodonti kısaca.
Evet hocam. Şimdi diş bozukluklarında bu diş telleri kullanılıyor değil mi? Hatta evet. Son zamanlarda bu şeffaf plaklara da geldi. Bunlarla daha da kolaylaştı işler aslında. Peki bu tedavi yönteminden bahseder misiniz? Nasıl tedavi ediliyor diş bozuklukları?
Şimdi şöyle, öncelikle bizim ortodonti bölümü olarak amaçlarımız kapanış bozuklukları dediğimiz çenelerdeki bozukluklardan kaynaklanan çiğneme ya da konuşma fonksiyonundaki bozuklukların düzeltilmesini hedefliyoruz. Tabii bunlar düzeltilirken diş hekimliğinin en önemli uygulama alanlarından bir tanesi de estetiğin sağlanması. Bu düzelmeyle birlikte bireylerde gerçekten anlamlı oranda estetik düzenlemesini de sağlıyoruz. Bununla birlikte kişinin özgüvenini artırarak psikolojisinin de bir şekilde düzelmesini sağlayarak hastaya sadece dişlerindeki kapanış bozukluğu değil, psikolojik olarak da destek vermiş oluyoruz. Bunlarla beraber aynı zamanda düzgün dişlerin temizlenmesine de daha kolay olacağı için daha kolaylıkla dişlerini temizleyebileceğini de, temizlemesini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki bunları nasıl gerçekleştiriyoruz? Evet. Biz bunları tedavilerimizi hastalarının aslında tedaviye ne zaman başlarız bir soru diye bir soruda da başlayacak olursak, aslında biz ortodonti hastalarımızı şöyle yaş sınırlaması koymadan tedavisini gerçekleştiriyoruz. Yeni doğan bebekte dahi tedaviye başlıyoruz. Yani çocuk doğduğunda damak dudak yarıklı bir bebek olarak doğmuş ise bunların tedavisiyle başlıyoruz. Yani ben dersi anlatırken bebek doğduğu günden itibaren başlıyoruz. Eğer gerçek anlamda sağlıklı diş ve diş dokuları var ise 80 yaşında da 70 yaşında ortodonti tedavisini, yani dişlerindeki düzensizliklerini tedavi ettirebilecektir. Böylece doğumdan itibaren 70-80 yaşına kadar sağlıklı bir diş ve diş eti var ise tedavisini gerçekleştirebilir.
Bunu anlattığınız iyi oldu, çünkü toplumda yaygın bir yanlış kanı var. Belli bir yaşı geçtikten sonra bu işler olmaz deniliyor.
Olmaz deniliyor. Evet, burada şöyle büyüme gelişimin önemli olduğu bir takım kapanış bozuklukları var. Örneğin çenelerden birisi çok geride ya da çok önde olabilir ve bizim büyüme gelişim döneminde değerlendirmemiz gereken bir büyüme potansiyeli var. Peak dönemi dediğimiz büyüme potansiyelimiz var. İşte ondan yararlanmamız gereken bir süreç. Bu 9 yaşında başlayıp 11-12 yaşına kadar giden bir süreç. Bu dönemde yapmamız gereken tedaviler de tedaviyi çok kolaylaştırabiliyoruz. Ancak bu dönemi kaçırdıysak her şey bitmiş anlamına gelmiyor. Bitmiş olması anlamına gelmiyor. Yani büyüme gelişimi tamamladı. 24 yaşına, 25 yaşına geldi. Çenelerle ilgili bir düzensizliği yoksa, yok ise dişlerle ilgili bütün düzensizlikleri biz ortodontik olarak, yani dişleri hareket ettirerek düzeltebiliyoruz.
Evet.
Çenelerle ilgili, yani çenelerin önde ya da arkada olması, birinden birisinin daha az gelişmesi ya da daha fazla gelişmesi ya da her ikisinin birlikte olduğu durumlarda da eğer büyüme gelişimi tamamlamış ise o zaman cerrahiden yardım alarak çeneleri normal olması gereken pozisyona getirip tedavisini gerçekleştirebiliyoruz.
Evet Sayın Özer, toplumda pek çok fobi var. Bilirsiniz işte uçak fobisi, kedi köpek fobisiydi, işte yükseklik korkusu fobisi. Bunlardan birisi de dişçi fobisi. Dişçiye gelmeye, muayene tedavi olmaya çekinen, korkan çok insan var. Bunlar için neler söylersiniz? Korkulacak bir tarafı var mı bu işin?
Şimdi şöyle, öncelikle hani benim branşımın dışında olan kısmıyla da başlayalım isterseniz. Diş hekimliği uygulamaları artık öyle eskisi gibi dediğim, yani bundan hani belki de 40-50 yıl öncesinde bu uygulamaların bir çoğuna hastalarımız ulaşamıyordu. Ama artık korkulacak hiçbir durum söz konusu değil. Yani her türlü ağrılı bir problemin giderilmesinde hastanın herhangi bir ağrı hissetmeden onu önleyebilecek tedavileri artık kolaylıkla uygulayabiliyoruz. Ortodonti özeline geldiğimizde ortodontik uygulamalarda hastada uygulama sırasında hastanın korkacağı herhangi bir uygulama yok. Yani bir ağrı, bir acı ile karşılaşmıyor. Ancak ortodonti şöyle bir durum var. Ortodonti hastanın konforunu, yaşama konforunu bozan bir tedavidir. Aslında yani şöyle, tedavisine başladığımızda hasta eskisi gibi kolay yemekleri, her istediğini kolaylıkla yiyemeyecek. Tedavi sırasında uyguladığımız kuvvetler bir miktar rahatsızlığını bozacak. Belki bazen konuşmasını da etkileyebilir. Çok değil ama bazen konuşmasını da etkileyebilir. Bu tip konforunu bozan uygulamalar olabilir. Onun haricinde bizim ortodontik uygulamalarımız ve hastalarda ağrı algısında değişiklik yapacak bir uygulama türü değil. Öyle bir uygulamamız yok yani.
Evet. Tedavi sırasında neler yenmeli, neler içilmeli ya da nelerden sakınılmalı?
Şimdi şöyle, eğer ortodontik tedavi bir takım belki birazdan onlardan da bahsedeceğiz ama ataçmanlar yapıştırarak, ataçman dediğimiz dişlerin üzerine bir takım braket dediğimiz bir takım malzemeler, ataçmanlar yapıştırarak biz dişlerde hareket edecek, kuvveti uygulayabilecek braketleri uyguluyoruz. Böylece dişlere kuvvet uygulayarak ortaya çıkmış olan malokluzunu düzeltiyoruz. Bunları yapıştırdığımızda bir takım kuvvetlere kadar dayanabiliyorlar. Eğer çok sert gıdalarla hastalarımız çiğnemeye devam ederlerse ve çok fazla dikkat etmezlerse bu braketler de istemediğimiz kopmalara sebep olabilir. Yani dişten çıkmaya sebep olabilir. Bu aynı zamanda hastanın yanağını batabilecek yaralanmalara sebep olabileceği gibi tedavi süresinin uzamasına da neden olabilir. O nedenle öncelikle söylememiz gereken artık beslenmede özellikle arka dişlerle çiğneme fonksiyonu, koparma fonksiyonunu mümkün olduğu kadar azaltmasını isteyeceğiz. Ön dişlerle kopartma işini azaltacak. Yani bir elmayı ısırarak yemektense küçük parçalara bölüp o şekilde çiğneyecek. Özellikle içerisinde çekirdek olan meyveleri yerken çekirdekler mutlaka dışarıda çıkartılacak. Onları öneriyoruz hastalarımıza. Ve şu anda değil ama Mart-Nisan ayı gibi yeşil erik sezonu başlayacak. O sezonda biz yeşil erik yemesini ortodontik tedavi süresince yemesini istemiyoruz hastalarımızdan.
Evet.
Bununla birlikte dediğim gibi kabuklu kuru yemişleri yemesini istemiyoruz. Ve bunun ötesinde çok da fazla başka bir şey de istemiyoruz. Yani bunlar hastalardan gerçekten hastaların kendisi açısından, tedavisinin daha kısa sürede bitmesi açısından önemli istekler bunlar.
Evet. Bu pandemi sürecinde hakikaten diş hekimlerimiz çok zor durumdalar. Çünkü tehlikeyle karşı karşıyalar her an. O yüzden Allah'tan kendilerini korumalarını diliyoruz.
Evet.
Bir de şuna değinmek istiyorum. Ortodontik tedavi sırasında bu 20'lik dişler var. 20'lik evet. Dişlerin, gömülü dişlerin alınması gerekir mi?
Şimdi o soruya hemen kısaca cevap vereyim. 20'lik dişler bizim ağızda çok varsaydığımız dişler değil. Yani şunu demek istiyorum. Çok önemi yok o dişlerin. Eğer ağızda 20'lik dişe kadar bütün dentisyon tamamlanmış ise o dişler ağızda olsa da olur, olmasa da olur. O nedenle çekilebilir. O 20 yaş dişlerinin varlığı bazen maloklüzyonların düzeldikten sonra tekrar geriye dönmesine, hani bu kanıtlanmış bir durum yoktur ama geriye dönmesine hazırlayıcı faktörlere sebep olabilir. O nedenle 20 yaşlar eğer düzgün olarak süremeyecekse, artta yeteri kadar yer yoksa, buna ortodontist karar verecektir, çekime uygun olabilir. Çekimin sonrasında hastada herhangi bir kayıp, çiğnemenin etkinliği açısından herhangi bir kayıp olmaz.
Evet.
Bunun ötesinde 20 yaşlar sadece ve sadece bazı cerrahi olgularda kemik kesi hattına denk geldiği zaman o dişin orada olmasını istemeyiz ve ameliyattan yaklaşık 6 ay öncesinde o dişlerin çekilmesini planlarız. Evet. Şimdi 20 yaşla ilgili konu bu ama buradan hemen öncesinde söylediğiniz pandemi sürecinde gerçekten diş hekimleri hizmeti, diş hekimliği hizmeti artık gerçekten yavaşladı. Yani bizler 15 dakikada bir hasta bakarken şimdi bir saat içerisinde yeni hastayı koltuğumuza oturtabiliyoruz. Bunun sebebi de şu: yeni hasta gelmeden önce ortamdaki havalandırmanın tamamen sağlanması. Bu da şunu ortaya çıkarıyor: diş hekimliği hizmetine ulaşmak gerçekten azaldı. Artık yani 4 hastadan birine biz hizmet vermeye başladık. Bu belki pandemi süreci bize hani şöyle derler ya, krizleri fırsata çevirmek diye. Ben yaklaşık 1986 yılından beri diş hekimliği eğitiminin içerisindeyim. Yani 86 yılında başladım.
Maşallah.
Ve bizim diş hekimliği eğitimimiz temelde tamirat ve tadilat üzerine kurgulanmış bir diş hekimliği eğitimi. Yani daha çok bir diş çürüsün, biz onu dolduralım. Ondan sonra kanal tedavisine gitsin, kanal tedavisini yapalım. Sonra çekelim, üstüne implant yapalım, sonra protezini yapalım tarzında. Evet. Ama mesela diş hekimliği eğitimimizin en büyük eksiği koruyucu diş hekimliği ile ilgili eğitimin yeteri kadar verilmemesi. Burada pandemi sürecinde aslında hem eğitimle ilgili aksaklıklar meydana gelmekte. Yüz yüze eğitimin gerçekleştiremediği için birkaç ay sonra bir yıl olacak süreç içerisinde belki şunu yapabiliriz. Bizim temelde bir hastalığımız var. O da çürük. Ve bu çürüğün tek bir ilacı var. O da fırça. Yani eğer biz dişlerimizi gerçek anlamda yeteri kadar süreyle dişlerimizi fırçalar isek, diş hekimliği hizmeti ihtiyacımız da o oranda azalacaktır. O nedenle benim dinleyicilerimizden isteğim, bu salgın döneminde, pandemi sürecinde evlerde oturuyoruz. Bu oturmayı aslında fırsata şöyle çevirebiliriz: gerçek anlamda etkin diş fırçalamayı gün içerisinde gerçekleştirebiliriz çünkü zamanımız bol. Bunun için tek benim hani buradan fırçalamayı anlatmak, tarif etmek gibi bir kaygım olmasın. Şunu söyleyeyim: her bir fırçalama için yaklaşık 3 dakikayı ayırsınlar dinleyicilerimiz.
Evet.
Ve bu 3 dakika gerçek anlamda 3 dakika olsun. Yani bizim Türkiye ortalamamız 20 saniyedir diş fırçalama ve öndeki ağzın penceresi dediğimiz 6 tane dişi fırçalarız. Onun yerine ağız içerisindeki bütün dişleri temizleyebilmemiz için en az 3 dakika fırçalamamız gerekir. Burada macunla ilgili çok da fazla öneriye girmeye gerek yok. Çünkü macun, hatta ben hastalarımda macunu mümkün olduğu kadar az kullanmalarını istiyorum. Bunun ötesinde asıl önemli olan mekanik temizliktir. Fırça, iyi bir fırça, en az 2 tane olmak üzere, 2 tane fırçası fırça olmak üzere gün içerisinde sabah, öğlen, akşam 3'er dakikadan 9, 1 dakikada ben koyuyorum 10 dakika. Gün içerisinde 10 dakika dişlerimizi fırçaladığımızda gerçekten Türkiye'nin diş hekimliği sorunlarının iddia ediyorum %60-70'ine yakınını ortadan kaldırmış oluruz. Buradan yine hani böyle bir olanağı yakaladığım için bunu tekrar söylemek istiyorum. Fırçalama bizim en önemli koruyucu uygulamamızdır. O yüzden fırçalamayı hiç ihmal etmeyelim. Gün içerisinde en az 3 kere ve 3'er dakika fırçalayalım diyorum.
Evet. İşte sürekli fırçalamak, doğru bir biçimde fırçalamak, bu şekilde tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Hakikaten evet, üzerinde durulması gereken bir mesele. Şimdi gerçekten bir de şunu merak ediyorum ben. Bu diş telleri uzun süre dişimizde, ağzımızda kalıyor. En fazla tedavi süresi ne kadar?
Şimdi şöyle, tedavinin şekline ve şiddetine göre değişir. Bazen mesela ortalama olarak şunu söyleyeyim. Bizim ortalama 18 seans kontrollerimiz vardır. Ortalama 18 seans. Ayda bir defa kontrol ettiğimizde 1,5 yıl sürer bu. Bu ortalama bir vakanın tedavi süresidir. Yani başlangıçtan itibaren 1,5 yıl içerisinde ortalama bir maloklüzyonu, kapanış bozukluğunu tedavi edebiliriz. Ama mesela 8-9 yaşında başladığımız, tedavisine başladığımız 16-17 yaşına kadar süren tedavilerimiz de var. Ya da şöyle söyleyeyim, başlangıçta başladım ya, hani bebekken 2 haftalıkken doğduğunda bize gelen bebekler var. O bebeklerin tedavisi 21-22 yaşına kadar, ortognatik tedavisi tamamlanana kadar sürer. O nedenle ortognatik tedavi süresi ortalama 18 seans, yani 1,5 yıldır. Ama vakaya göre, tedavinin şekline göre, maloklüzyonun şiddetine göre değişir.
Evet, Sayın Özel, bir de dişlerin çok sıkışık olduğu durumlarda sağlam dişlerin çekildiğini duyuyoruz. Bu evet. Sağlam dişlerin çekilmesi doğru mu?
Şimdi şöyle, bu konuda da tabii biz mümkün olduğu kadar çekimsiz tedaviyi tercih ediyoruz. Ama bazen o kadar çok çapraşıklık oluyor ki, tabii bu bireye göre değişir, vakanın durumuna göre değişir. Çekim kaçınılmazdır ve yaptığımız çekim sonrasında biz o boşlukların tamamını kapatıyoruz. Zaten çekim boşluğu, çektiğimiz dişleri biz çapraşıklıkta ya da çenelerdeki uyumsuzlukların düzenlenmesinde kullanıyoruz. Böylece hasta ya da yakını teker teker dişlerini oturup da saymadıkları sürece ağızlarından diş eksikliğini fark edemeyecekler. Çünkü biz o çektiğimiz dişlerin boşluklarını diğer çapraşık olan dişlerde dağıtarak kullanıyoruz. O nedenle evet, herhangi bir sakıncası yok.
Evet. Bir de diş telleri çıktıktan sonra dişler eski haline döner mi? Merak edilen bir diğer soru.
Evet, şimdi şöyle, maloklüzyon dediğimiz kapanış bozukluğu aslında bir denge durumudur. Yani kapanış bozukluğu, çapraşık dişler aslında bir denge durumudur ve o dengeyi korumak isterler. Biz ortodontik tedavi ile bu dengeyi önce bozarız. Tedavi evet, sonrasında bozulmuş bir denge vardır. Yani o dengenin korunması gerekir. Eğer korumazsak dişler tekrar geldikleri gibi yerlerine gitmeye çalışırlar. İşte onu önlemek için de aktif tedavi bittikten sonra, yani 1,5 yıllık tedavi bittikten sonra yaklaşık olarak 1 yılda, yine vakanın durumuna göre değişir, bazen ömür boyu kullanması gereken içeriden yapıştırdığımız görünmeyen teller vardır. Yaklaşık 1 yılda retansiyon dediğimiz bu tedaviye ihtiyaçları olur vakalar.
Evet. Diş telleri ile şeffaf plaklar arasındaki tedavi biçimi konusunda ne gibi farklar var?
Şimdi o da güzel bir soru. Şimdi şeffaf plaklar yaklaşık son 20 yıllık bir uygulama. Yani 2000'li yılların başında uygulanmaya başladı. Gelişen teknoloji ve dijital diş hekimliği ile birlikte dişler bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak görüntülerinin alındığı, kayıtlarının alındığı dişler bilgisayar ortamında her bir aşaması simüle edilerek, oluşturularak dişler, her bir aşaması oluşturularak şeffaf plaklar yapılmakta. Bu şeffaf plaklar her bir diş 0,5 mm hareket edecek şekilde hazırlanıp tedavi bittiğindeki konumu da gösterilmekte hastada. Aslında şeffaf plakların ve bir diğer yine başka braketlerle yapılan bireysel braketlerin oluşturulduğu başka bir uygulama var. Avantajı da bu. Yani hastaya tedavinin başında dişlerinin nasıl olacağını gösterebiliyorsunuz.
Evet. Hocam.
Böylece
evet, buyurun.
Şeffaf plan en büyük avantajı o. Böylece tedavinin başından sonuna kadar yapabildiği bütün aşamaları gösterebiliyorsunuz. Diğer yine kişisel braketler hazırlanarak da bunların hepsi dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor. Tabii kendi içerisinde avantajları var ve diğer bizim konvansiyonel tekniğe göre çok yeni diyebiliriz. Yani konvansiyonel teknik dediğimiz braketlerin yapıştırılarak ağız içerisindeki uygulamaları son 60-70 yılda her bir şeyi detaylı olarak incelenerek her bir sonucu görüldü. Ama diğer bizim uyguladığımız tekniğe göre oldukça yeni olan şeffaf bıçak uygulamaları da artık özellikle pandemi sürecinde kontrol süresinin az olması, hastayla ilişki ve iletişimin ya da chair time dediğimiz hasta başında geçirilen sürenin azlığı gibi nedenlerden dolayı belki de gelecekte şeffaf plak ve diğer yine dijital 3 boyutlu diş hekimliğinin kullanıldığı yeni teknoloji ortodonti uygulamalarına ağırlık verilecektir.
Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Birkaç dakikamız kaldı. Son olarak şunu da merak ediyorum. Küçüklükte, çocuklukta işte farkında olmadan tabii ki çocuğuz. Ağzımıza bir şeyler alıyoruz. İşte parmağımızı ısırmak gibi, oyuncaklarımızı ısırmak gibi. Bunlar da dişleri bozan etkenlerden birisi diye biliyoruz. Bunun yanında bu tür bozukluklara sebebiyet vermemek için nelere dikkat edilmeli?
Evet, bu da çok güzel bir konu. Aslında hani bu da başlı başına oturup konuşulacak bir konu. Alışkanlıklar, özellikle kötü alışkanlıklar maloklüzyonlara sebep olacaklardır. Bu maloklüzyonlara sebep olmasındaki temel belirleyici faktör süre. Yani bu alışkanlık gün içerisinde ne kadar sürede devam ediyor. Mesela bir çocuk uykuya dalarken parmağını emiyor. Ama onun ötesinde uykuya daldıktan sonra parmağını emmiyorsa, gün içerisinde de herhangi böyle bir alışkanlığı yok ise çocukta herhangi bir anomali meydana gelmez. Ama bizim eşik değer dediğimiz 6 saatlik bir süreç vardır. Eğer gün içerisinde siz parmağınızla bir dişinize günde 6 saat basınç yaparsanız o dişiniz hareket eder. Eğer 6 evet. saatten fazla parmak emme alışkanlığı, dudak emme alışkanlığı, kalem emme alışkanlığı gibi istemediğiniz bir takım alışkanlıklar eğer çocukta görülüyor ise bunları bir an önce bırakmamız gerekir. Alışkanlığı bırakmanın da bir takım yöntemleri var. Öncelikle zaten hani çocuk büyüme gelişim dönemi içerisine girdiğinde girmemiş olması gerekir. 4 yaşına kadar diyoruz. Belki bir yıl daha üzerine ilave edebiliriz. Bu alışkanlıkların bırakılmasını isteriz. Ve bunda da bir takım uygulamalarımız var. Mesela alışkanlık bırakmak aslında gerçekten çok zordur. Bu aynı zamanda erişkinlerin mesela sigarayı bırakması gibi zor bir şeydir. Bunu çocukla mücadeleye girerek bunu bırakacaksın ya da işte çok daha hani ceza yoluna girerek bir uygulamaya girerseniz başarılı olamazsınız. Öncelikle bir ekip işi, öncelikle telkin, yani bunu çocukla oturup konuşarak bir şekilde çözmeye çalışacağız. Aileyle ilgili problemleri varsa onları çözmeye çalışacağız. Eğer bunlardan sonuç alamıyorsak yine psikolojik destek de hem aileye hem de çocuklarına bulunacağız. İhtiyaçlarını olup olmadığını soracağız. Evet. Bunlardan sonra telkini yapacağız. Sonrasında bizim uyguladığımız bir takım uygulamalar var. Onları yaparak bu alışkanlıklardan kurtulacağız.
Evet Sayın Özer. Çok teşekkür ederiz. Değerli katılımınız için çok güzel bilgiler verdiniz. Aydınlattınız bizi.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey.
Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Tekrar bir başka programda görüşmek ümidiyle.
İnşallah. Çok teşekkürler.
Sağ olun. Hoşçakalın.
Hoşçakalın, sağ olun, teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mete Özer bizlerle birlikteydi. Ortodontiye dair merak edilenleri konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Kendimin ellerinden tutunca içimden nehirler gibi akmak geliyor.
Akmak geliyor.
Yollara çıkmak, yolculuklara bakmak geliyor.
Bakmak geliyor.
Buralardan böyle ceketsiz kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Buralardan böyle ceketsiz kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor.
Bak falan döken dağlarında karlar erimiş.
Karlar erimiş.
Teknelerle kol kola bir bahar sulara inmiş.
Sulara inmiş.
Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Avuttuğum düşler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Yağmurlar giymiş.
Yağmurlar giymiş.
Günlerin avlusuna yeni yeni çocuklar inmiş.
Çocuklar inmiş.
Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Söküldüğüm günler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Dağlar için, sular için.
Ben bütün yeşillerimi inatçı ayazlara çaldırdım.
Bana bir gül.
Sen kendinin ellerinden tut. Bana kendine benim için bir gül ver.
Avuttuğum düşler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Söküldüğüm günler için bana bir gül ver.
Sözcükler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Efendim, bu hafta Sihirli Sözcükler köşemizde kelimelerin dünyasına bir yolculuk yapacağız. Kelimeler nerelerden geliyor, anlamları neler? Bu konuları konuşacağız. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata şu anda telefon attığımızda. Berna Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş buldum Mustafa Bey, sağ olun.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Gündeme uyduk artık, yeni normalimizin içinde yaşamaya devam ediyoruz.
Evet, evet. Sanırım biraz alıştık değil mi bu duruma?
Bir yıl oldu neredeyse, biraz önce diş hekimi beyefendinin ifade ettiği gibi 3 ay 5 ay derken biz bir yılı tamamlayacağız, çok az kaldı. Dolayısıyla alıştık, insan değişime düşündüğünden daha hızlı alışabiliyor.
Evet. İnşallah bu günlerin de üstesinden hep birlikte
İnşallah.
Geleceğiz. Ümit
İnşallah.
Varız. Evet, İnşallah. Kelimeler diyoruz. Kelimeler yaşamımız için çok büyük bir öneme sahip. Çünkü kendimizi kelimelerle ifade ediyoruz. Ama bir de kelimelerin anlamları var, kökenleri var. Bu kelimeler nerelerden gelmiş? Önceki anlamları nasıldı? Günümüzde değişti mi? Neler oldu? Bunları konuşacağız. Neler söylersiniz?
Aslında bu bazı insanların farklı... nasıl söyleyelim, hobileri olur. Eminim dinleyicilerimizin arasında da çocukken atlas bakmayı sevenler olur mesela. Haritalara
evet.
bakmayı seven. Bazıları ansiklopedi okumayı sever çocukların. Bazıları da nasıl söyleyelim, benim gibi çocukluğunu sözlük okuyarak geçirenler olabilir. Şimdi evlatlarımız tabii böyle şeyler yapmıyorlar. Her şey bir küçük telefonun içinde ama yine de eğilimlerimiz bize hayattaki nasıl söyleyelim, nerelerde var olabileceğimizi, neler yapabileceğimizi gösteriyor. Ben de oldum olası sözlüklerle yakın biriydim. Nasip oldu, sözcükler, kelimeler üzerine çalışmaya başladım. Gerçi ben bu alanın uzmanı değilim. Bahsettiğiniz alan tam da bu kelimelerin kökeni nereden geldiği, ne tür anlam değişikliklerine uğradığı, hangi dilden hangi dile nasıl geçtiği ya da nasıl var olduğu, ilk varoluşunda nasıl insanların dilinde o kelime o anlama karşılık geldi. Bunları araştıran alanlar etimolojinin ve biraz da işte dil felsefesi ve dil psikolojisinin çalıştığı alanlar. Ancak ben bunun meraklısıyım. Dinleyicilerimize belki öyle söyleyebilirim. Ben dil okudum, Türk dili okudum ama bu alan çok özgün bir alan. Tıp gibi düşünebilirsiniz. Yani doktorluk, tıp fakültesini bitirenlerin sahip olabildiği bir isim olabilir doktorluk ama uzmanlık okuyorsunuz ya giderek. Dil alanında da böyle uzmanlıklar var. Bu da bizim bir uzmanlığımız. Evet. Bu uzmanlık içerisinde etimoloji deniliyor başlık olarak, genel başlık olarak buna. Dillerin arasında hemen hemen hepsinde özel alanlar bunlar. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bazen yan alanlardan çok destek aldıkları için tek başına konuşulamaz. Şunlarla birlikte konuşulmalı gibi akademik değerlendirmeler var. Hı hı. Ama bizim açımızdan sözcüklerde saklı olan kültürü görebilmemizi sağlayan kıymetli bir alan. Ben hemen bir kitap tavsiye etmek isterim. Dinleyicilerimiz arasında meraklısı varsa eğer. Çok keyifli okunuyor. Ben bugün seçtiğim sözcükleri de kelimeleri de oradan seçtim. Profesör Doktor Hatice Şirin'in Sözcük Hikayeleri adlı kitabı çok keyifli bir kitap. Çünkü çok güzel anlatmış Profesör Şirin. Çok doğal anlatmış sözcükleri. Yani etimolojisini çok akademik değil de okuyucusuyla sohbet eder gibi anlatmış. Fakat şöyle bir özelliği var. Kaynakçası çok sağlam. Çünkü bu alanda konuşurken herkesin aklına şu gelir. İyi de gerçekten böyle mi? Bununla ilgili bu kitapta çok kıymetli kaynakçalar var. Ben birkaç tane örnek seçtim. Benim çok sevdiğim iki örnek vardır.
Nedir onlar? Merak ediyoruz.
Zenginleştirmeye çalıştım birkaç örnekle. Bir tanesi iyi sözcüğü. İyi sözcüğü bizde zaten biz çok fazla kelimeyle konuşmuyoruz. Türkçedeki kelime sayısı azdır ama kelime başına düşen anlam sayısı çok fazladır. Yani biz iyi diyerek çok fazla şey anlatırız.
Nasılsın denildiğinde iyilik, sağlık diye geçiştiriyoruz
hemen,
değil mi?
Evet, işte hava iyi olur, ne bileyim insan iyi olur, eğitiminiz iyi olur. Bakın bunlar da hep iyinin niteliği değişir. Yani başka sözcüklerle anlatmaya çalıştığınız zaman daha iyi anlarsınız. İyi eğitimli olmakla bugün iyi olmak arasında fark var. Bizim az sözcükle konuşmamızın nedenlerinden biri de budur. Çok anlam yığarız bir tane sözcüğün üstüne. Şimdi iyi sözcüğü de öyle ama hikayesi güzel gerçekten. Büyük Türk hikayesine bakarsanız bizim Türk göçünde biz ikiye ayrılıyoruz kol olarak. Bir kuzeyden gidenler var, Kıpçak boyu deniyor onlara. Bir de aşağıda yani daha güneyden giden ve bugün artık son nesli olarak kendimizi, çocuklarımızı gördüğümüz Türk göçü var.
Evet.
Daha önce konuşmuştuk, o yüzden biz Azerbaycan'la Türkmen'le ki öyle bir şey var mı? Türk'ün sefimiz diyoruz. Aynı ailedeniz çünkü gelip büyük göçün sonunda buralara varmış olan, Hazar'ın batısına varmış olan halkız. Şimdi bizim kuzeyden yani Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçen bir boyumuz daha var. Kumanlar. Kumanlar bugünkü Macar halkının neredeyse kökeni gibi görebileceğiniz bir halktır. İki halktan biridir. Ve Kumanlar Türkler ve doğal olarak Türkçe konuşuyorlar. Eski Kumanca şiirleri okusanız bugün bile kelime kelime anlayabileceğiniz kadar yalın bir Türkçeye sahiptirler. İyi sözcüğü bizim ortak dilimizde ama en çok da Kumanlarla bizde görünen bir sözcük. Eski hali edgü.
Evet.
Edgü'den Eygü'ye, Eygü'den Eyü'ye dönmüş. Şimdi Eyü desem Anadolu ağzından hatırlarsınız. Yani kelime kökenine baktığınızda onu görmek mümkün. Bu sözcük Kumanlar aracılığıyla Macarlara geçmiş. Bugün Macarca'da kilise anlamına gelen sözcüğün Edgüyaz, doğru telaffuz ediyorumdur inşallah, başındaki Edgü Türkçe iyiden geliyor. Ve böylelikle Macarca'da bugün kilise sözcüğünün yarısı, kalanı yer anlamında Macarcaymış ama başındaki edgü Türkçeden geliyor. Çünkü Kumanlar oraya yerleştikten bir müddet sonra Hristiyanlığa da geçiyorlar. Dolayısıyla kendi dillerindeki sözcükler de oraya geçmiş. Bugün Macar inanışında pek çok Türkçe sözcüğü bu yüzden görebiliyorsunuz. Evet. Yani dualarında, ibadetlerinde Türkçe sözcükleri görüyorsunuz. Kıymetli bir şey bu. Çünkü Macar halkı 14. yüzyıla kadar kendi adıyla yaşamış o bölgede, bugünkü Macaristan'da. Yani bir beylikleri var. Başlarında da Atabek, Atabey dedikleri hükümdarları var. Bir Türk yerleşimi olarak yaşamışlar 14. yüzyılın sonuna kadar. 14. yüzyıldan sonra dönüşüyorlar ve bugün artık o bölgede Kumanlardan geçmişteki kadar bahsedemiyoruz. Ama önemli bir kitap vardır, Codex Cumanicus.
Evet,
Kuman kitabıdır tercümesi kabaca. Avrupa için çok kıymetli, Avrupa kültür tarihi için çok kıymetlidir ve bir Türk kitabıdır.
Evet.
Bir başka kelimeden bahsetmek isterim, o da yavaş.
Yavaş. Evet,
evet, hani yavaş yavaş yürüdeki yavaş. Biz bugün bildiğiniz gibi ağır hareket etmek anlamında kullanıyoruz sözcüğü.
Öyle, evet.
Ama aslında turfan deyince aklınıza ne gelir bilmiyorum.
Turfanda
sebze denir ama aslında Çin'de bir bölge, Türk bölgesi, bütün diğer, nasıl söyleyelim, elde edilecek sebze meyve normal bir mevsimi var. Fakat turfan öyle bir iklime sahip ki bütün bölgelerden önce meyve veriyor ağaçlar, bostanlar. Dolayısıyla bütün, varsayalım ki işte elma alacaksınız, turfanda alıyorsunuz ilk önce. Çünkü turfan bölgesindeki elma bütün bölgelerden önce yetiştiği için turfanda diyoruz. Turfan, evet, bizim halk olarak, bizim Türklerin bir şehrinin adı. Ve orada ikinci bir şehrimiz var, Yarhoto. Yarhoto bir Uygur kenti, başkenti uzunca bir dönem. Ve bu Yarhoto'da bir özellik var. 2014'te UNESCO Dünya Mirası'na dahil olmuş burası. İklimi dünyadaki en kuru iklim bölgelerinden biri. Yani iklimde şöyle bir nem değişmiyor, öyle söyleyeyim, kuru demeyeyim de. Nem oranı yıl içerisinde çok değişmeyen bir bölge burası. Yar, bildiğiniz yar, yani uçurum anlamındaki yar. Hoto da Moğolca'dan gelen şehir anlamındaymış. Yar Hoto'da duvar yazıları duvarlara yazılmış, mağara duvarlarına, ibadethane olarak kullanılmış kimi duvarlara yazılmış şiirler var. Ve o şiirlerin içinde geçiyor yavaş ve bizim arkaik dilimizde yavaş ağır anlamında değil, ilginçtir, nazik, zarif, barışçıl, güvenilir, uysal, huysuz olmayan anlamlarında kullanılıyor.
Evet. Az önce yardan bahsettiniz. Hatta atasözümüzde de bahsedilir. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Yani uçurumdan,
evet,
uçuran bir, evet, tutam ot.
Evet. Ve bizim işte başka dillerden alıp sevgili anlamındaki yar, oradaki yar biraz uzun.
Evet.
Bir de uçurum anlamında yarımız var. Dolayısıyla yar.
Evet.
Yavaş sözcüğü de işte o Yarhoto'da birkaç şiirde görülen bir sözcük. Hatta şöyle bir ifade var. Kunçuy yavaşım esenim diye bir hitap var bir şiirde. Bakın, kunçuy prenses demek. Biz bugün yabancısını kullanıyoruz, prensesi. Yavaşım, nezaketlim, nazenim demek. Esenim de yaşama nedenim demek. Esen, hani bugün biraz daha farklı anlamlandırılıyor ama özellikle, evet, Uygur Türkçesinde kökene baktığınızda esenlik de dileriz ya.
Dileriz,
hani
evet,
yaşama nedeniniz, yaşama rahatlığınız, refah anlamında kullanıyoruz.
Hı hı.
Bir sözcüğümüz daha var, dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. O da ilginç. İki sözcük diyelim, birbirine bağlı. Bir tanesi umut, öbürü narin. Şimdi biz umut sözcüğünü de narin sözcüğünü de Farsça kökenli görüyoruz. Çoğu zaman da köken bilgisine çok bakmayan meraklılar bile derler ki umut, ümitten geliyor Farsça. Narin de işte Farsçadan bize gelmiş, zarif anlamlarında kullanıyoruz. Halbuki öyle değil. Kökenleri birbirinden farklı. Umut bizden Farsçaya geçmiş. Ümit olmuş, biz onu geri almışız. Ilginç bir hikayesi var umutla narının. Değiştirildiğini, yani bizim Farsçadan aldığımızda Farsça kökenli olduğuna dair 35'e kadar, 40'lara kadar böyle düşünmüşüz. Ama bir gün bir araştırmacımız Dede Korkut hikayelerini araştırıp da orada umut sözcüğünü birbirinden farklı gördüğünde bizden Farslara gittiğini öğrenmişiz. Şöyle ki, umutçu diye geçiyor, dilenci. Yani biz bugün dilenci diyoruz dilenmekten
dilenen
ama.
Dilenen kişilere evet.
Evet. Dede Korkut'ta da geçiyor. Umuducu. Bir de şöyle şekli geçmiş. Umut üzmek diye bir şey var. Umut üzmek de umudunu kesmek anlamında. Umut sözcüğü hem umunç hem umuk olarak bizde var. Bizden Fars diline geçmiş. Fakat biz oradan alırken ümit olarak almışız.
Aslında bir çağrışım yapıyor Berna Hanım. Dilencilerin de insanların para vereceğine dair umutları var.
Evet. Tam öyle. Biz bugün daha çok para üzerinden gidiyoruz ama eski anlamını düşünürseniz daha iyi. Sadece şey değil, para elde etmek için değil. Mesela yemek elde etmek için ya da soğuk yağmurlu bir günde sığınacak bir hani dam altı bulmak için. Yani bayağı umutçu
evet,
hayata
şey
devam etmek için. Çünkü para o kadar geçerli değil o dönemde. Hı-hı. Bir diğer sözcük de narin, yine Farsçadan geldiğini düşünüyoruz. Fakat biz Moğollardan almışız narın diye. Tam o anlamda bizden Farsça'ya geçmiş, Farsça'dan geri bize gelmiş. İlginçtir, Moğollar dünya tarihinin en acımasız istilasını yapmışlar. Yani tarihçiler diyorlar ki insanlık tarihinin en ölümcül olaylarından biri Moğol istilasıdır. Bizim Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve ardından bizim Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılma sebebi bu istilalar. Dünyayı değiştirmişler, Asya dünyasını. Biz çok kelime almışız ama ilginçtir, Moğollarla böyle istila üzerinden bir ilişki kurup da narin sözcüğünü narın olarak onlardan almamız hakikaten ilginç. Tek bir sözcük üzerinden bile neredeyse film yapabilirsiniz. Bir son sözcükten bahsetmek isterim vaktimiz müsaitse.
Tabii ki.
O da hani dua ederken söylersiniz ya, onun yüzü suyu hürmetine diye.
Evet, öyle deriz.
İşte bu bize Farsçadan geçmiş. Hakkını teslim edelim. Bizde yok, onlarda var. Bu Ruy diye geçiyor Farsçada. Bu daha çok onun onuru, onun şerefi üzerine demek. Nereden gelmiş bunu araştırdım. Çok bulamadım. Yani neden yüz suyu diye çevrilmiş. Hala bakıyorum ona. Bulursam bir gün dinleyicilerimize borcum olsun, onu söyleyeceğim. Belki dinleyicilerimiz arasında bilen varsa lütfen beni bilgilendirsin. Gerçekten de yüz suyu diye geçiyor. Bizde de meşhur bir kitabımız var. Kutadgu Bilig, 1069 yılında yazılmış Yusuf Has Hacib'in bir hana siyaset ve felsefe üzerine yazdığı bir metindir. Orada olduğu gibi biz Farsçadan almışız ve bunu dile getiriyoruz. Ve diyoruz ki bir kişi yüzünü sulu tutmak diye deyim olarak almışız. Bir kişi yüzünü sulu tutmak istiyorsa dilinden yalanı uzak tutmalı.
Evet.
Bu yüzü suyu gerçekten de anlamı biraz muallak hala ama şu anlama geliyor. Yani anlam olarak baktığınızda şuna karşılık geliyor. Onun yüzü suyu hürmetine, yani onun şerefi üzerine, onun onuru üzerine, yani hayatındaki o onurlu duruşuna sığınarak diye evet, çevirebiliriz belki. Onun yüzü suyu hürmetine istediğimiz şey işte o yüz suyu. Sanıyorum orada bir anlam var, hani yüzün canlılığı, açıklığı gibi, ama emin değilim, bu sadece benim yorumum.
Evet.
Bakın neredeyse 1069'dan biz yazılı kaynak veriyoruz, bir o kadar daha vermeniz gerekir ki yazılı kaynağa geçsin. 2000 yıllık belki daha eski bir kelimeden, sözcükten bahsediyoruz. Hı-hı. Ve hala tam anlamını ortaya koyamıyoruz ama kullanıyoruz. O yüzden sözcüklerin içinde saklı bir tarih, saklı bir kültür var. Onu keşfetmek bizi hatırlatıyor.
Bu yani güzel kelimenin,
ama
evet, bu güzel kelimenin anlamıyla, güzel anlamıyla noktalayalım. Süremizin sonuna geldik.
Evet, tabii ki.
Gayet güzel gidiyor söyleşimiz. Çok keyif aldım ama maalesef süremizin zaman sonuna sınırlı geldik.
Teşekkür ediyorum Mustafa Bey.
Ben de çok teşekkür ederim değerli katılımınız için. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın Berna Hanım.
İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Kelimenin kökenlerine doğru, anlamlarına doğru bir yolculuk yaptık. Efendim, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın saatler yine 15.05'i gösterdiğinde biz inşallah burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.